Orkid Başarılı Kadın Sporcular Podcast'ini sunar.
Orkid'in sunduğu Başarılı Kadın Sporcular programına hoş geldiniz. Ben Victor Yılmaz. Yaptığı branşa karşı zihinlerdeki tabuları yıkan, karşısına çıkan engelleri yanına destekçi edinmeyi başaran, bu meydanın er meydanı olmadığını kanıtlayan, gücü de kuvveti de tartışılamayan bir konuğumuz var bugün. Ne bu spor erkek sporu, ne bu meydan er meydanı diye kolları sıvayan bu sporcu, tesadüf eseri tanışıyor güreşle. Öyle ki ilk başladığında babası onu ciddiye almıyor, kızını oyun oynuyor zannediyor. Tutkuyla yaptığı spora evdeki abilerden müdahale geliyor. Ne de olsa erkeklerle dolu evlerinden çıkacak olan güreşçinin kız kardeşi olabileceğini hiç düşünmemişlerdi. Olmaz, yapamazsın, gidemezsin. İşte bunun nasıl olabileceğini sadece abilerine değil tüm dünyaya kanıtlayan bu kız çocuğu gizli gizli antrenmanlara başlıyor. Başarı üstüne başarı. Kim ikna olmaz ki bu saatten sonra? Hep kendi tırnaklarımla kazıyarak bir yerlere gelmeye çalıştım diyor o da zaten. İstiklal Marşı'nı okuttuğumda geriye dönüp tüm acılarıma baktım ve hepsinin değdiğini hissettim diye özetliyor her şeyi. Akrabaları onun güreş yaptığını haberlerden öğreniyor. Ona karşı gelen akrabaları ne mi yapıyor? Kızlarını güreşe yönlendirmeye başlıyor. İşte tüm bu yolculuğu belgesel oluyor. O anlatıyor, yönetmen ağlıyor. Bir parçası olacağı belgeselin kahramanı oluyor. Onun da istediği tam olarak buydu. Her zaman annemin, babamın dikkatini çekmek, onların gurur duyduğu çocuk olmak istiyordum diyor çünkü. Belki de bu yüzden hedeflerinden birinin de kadın ve kız çocuklarına dokunabilmek olduğunu söylüyor. Hayatım yaptığım sporun sayesinde bambaşka bir yere geldi diyen sporcu, her madalya bir kapının anahtarı diyor. Olimpiyatlarda sakat yarışıyor. Bileğinden ses geliyor ama yine de devam ediyor maça. Artık hedef olimpiyata gitmek de değil, olimpiyatlarda madalya almak. Olimpiyat tarihimizde altın madalya yok. Neden bir tarih yazmayalım, neden bir kapının anahtarı altın olmasın? İşte bu sözler onun. Kendisine rol model olarak kanser savaşçısı Nesli Cantay'ı gösteriyor. Hayatta hiçbir şey kolay olmayacak. Her şey emek harcayarak, ter dökerek güzelleşiyor diyen bu sporcu, Avrupa Güreş Şampiyonu Evin Demirhan'ın ta kendisi. Hoş geldin Evin.
Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun.
Nasılsın?
İyiyim, sizler nasılsınız?
Biz de çok iyiyiz. Evin, toplumda erkek sporu olarak kanıksanmış bir sporu yapıyorsun. Senin güreşle olan hikayen zorluklarla dolu. Bu spora 15 yaşında Siirt'te başlıyorsun. 9 kardeşli bir ailede, abilerle büyüyen bir kız çocuğusun. Spor ilk başladığında onlar yapmana karşı çıkmış. Kamplara, maçlara gitmeni istememişler. Bu süreci nasıl aştın? Bize hikayeni anlatır mısın?
Evet, çok zorlu bir süreç yaşadım. Aslında çok bilinçli bir şekilde başlamamıştım güreşe. Tesadüfen olmuştu. Başta aileme anlattığım zaman da özellikle abimler çok karşı gelmiş. Babam da aslında çok fazla ciddiye almamıştı. Oyun oynuyorum zannettim. Gizli gizli antrenmanlara gitmeye başladım. İşte arkadaşlarım destek oluyorlardı. Antrenman çantamı o antrenmana benden önce götürüyorlardı. Ben de dışarı çıkıyormuş gibi gidiyordum. Aslında benim tamamen babamın antrenörüme fırsat vermesi, beni Türkiye Şampiyonası'na götürmesiyle başladı. Babamı biraz daha hani şehir dışına götürelim, işte yeni bir yer görsün, hani bir etkinlik olsun gibi götürüyorlardı beni. Babam da fırsat verince ben de orada Türkiye Şampiyonu oldum. İlk katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olmam yani onlar için de çok büyük sürpriz oldu. Ve ondan sonraki süreçte işte başarılar arka arkaya gelmeye başladı. Aslında onları ikna etmek işte benim bu başarılarım sayesinde oldu.
Süper. Sosyal medyada şampiyonluk anından paylaştığım fotoğrafa bugün bu hissi yaşamak için dün çektiğim acılara bakıyorum, değer diyorsun. Bize tam da bu acılardan bahseder misin?
Şöyle söyleyeyim, sporun gerçekten çok ağır bir tarafı var. Çünkü bizler hem dışarıda da başlarda çok mücadele ettim. Kendi işimi, sporumu yapabilmek için, ailemle, çevremle, sizin de dediğiniz gibi erkek spor olarak görüldüğü için hem bu tür tabuları yıkmak zorunda kaldım hem de sporun içerisindeyken gerçekten Siirt'te çok fazla imkanım ve fırsatım yoktu. Çok iyi şartlarda hazırlanamadım, çok imkansızlıklar içerisinde oldu çok şey. Hep kendi tırnaklarımla kazıyarak bir şeyleri elde etmeye çalıştım. Şimdi dönüp baktığım zaman hep gözyaşlarıyla geçmiş bir antrenman programları, maçlar, yeni ilgiler, sakatlıklar, insanlara karşı vermiş olduğum mücadeleler, kendime karşı vermiş olduğum mücadeleler var, pes ettiğim anlar var. O acıların hepsine baktığım zaman işte dediğim gibi o gün o minderde bayrakla koşmak, İstiklal Marşı'nı okuttuğum zaman hepsinin değdiğini hissettim. Çünkü o bütün acıları aslında bu mutluluğu yaşamak içindi ve o mutluluk her şeye değermiş gerçekten.
Evin Siirt'te yaptığın sporun zor olduğundan bahsediyorsun. Güreş aslında Türkiye'de her bölgede bir kadın için ön yargılarla karşılaşılabilecek bir spor. Peki Peki sen bu sporu yapmaya başladıktan sonra Siirt'te güreşe ilgi duyan kızlar oldu mu?
Evet, kesinlikle oldu. Ben zaten işte Siirt'te başladığımda çok az sayıda kadın güreşçi vardı. Ben de şampiyon olmaya başlayınca tanıtımlar oldu. İşte Siirt'te valilik, belediye olsun, birçok devlet büyüğümüz makamına davet edince haberlerde de benim mesela birçok akrabam güreş yaptığımı da böyle haberlerden görmüşlerdi, böyle sosyal platformlardan. Hatta karşı gelen çok akrabamız kızlarını güreşe yönlendirmeye başladılar. Herkesin çok iyi gelmişti. Yani böyle çok aslında yapılabilirmiş, destek verebilirmişiz dediler. Özellikle komşularımın çocuklarının hepsi neredeyse çoğu güreşe başladı. Yani bayağı bir çoğaldık Siirt'te. Hepsinin bakış açısı değişti yani.
Ben daha önce yine bir güreş sporcusu konuk almıştım. O da bunları söylemişti. Güreş bir kadın yapmaya başlayınca bir akım halinde dağılmaya başlıyor. Çok güzel bir şey bu. Evin, 2012 yılında İnan Temel kuran ve Kristen Stevens yönetmenliğinde Siirt'in Sırrı isimli senin hayatını konu alan bir belgesel çekiliyor. Bu belgesel nasıl doğdu? Bu teklif sana kim tarafından geldi?
Ben 2010 yılında Avrupa şampiyonu olmuştum Yıldızlar'da. Bu da Türk kadın güreşinde henüz Avrupa şampiyonu olmuş hiçbir kategoride sporcu yoktu, kadın sporcu. Onlar da böyle başarılı dövüş sporu yapan kadın sporcularla ilgili bir belgesel çekmek istiyorlar. Ben de sadece belgeselin bir parçası olacaktım aslında. Birçok sporcuyla bu belgeseli devam ettireceklerdi. İlk benle yapmış oldukları röportaj sırasında Kristen Stevens, önce onunla yapmıştık röportajı, çok etkilenmişti. Gözyaşlarıyla dinlemişti. Benim hayallerimi, hediflerimi Siirt'te çekmiş olduğum zorluklarından bahsederken içindeki heyecanı çok fark etmişti ve Siirt'e gelmek istediler. O ortamı, spora başladığım yeri, ailemi çok merak ettiler ve oradaki hikaye onları çok etkiledi. Siirt'e de geldiler ve o mücadele, o hikaye onlar için daha başka bir duygu hissettirdi ve tamamen benim üzerimden bir belgesel çekmeye karar verdiler.
Ben de diyorum ki evim şuradan giderse şu güreşi burada kapatıp gideyim. Ya ne yapayım ben? Kim seni istemez ki kızım? Herkes seni ister. Yani bir şampiyonu kim istemez? Ben de isterim.
Bir parçası olacağım belgeselin kahramanı oldu.
Evet.
Süper. Sinemalarda yer almayan TRT'nin ve özel kanalların ilgi göstermediği bu belgesel Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi belgesel film ödülünü aldı. Evin Demirhan'ın yaşamı aynı zamanda ödüllü bir belgesel yani. Ne hissettirdi bu sana?
Evet. Aslında o zamanlar ben biraz daha küçüktüm ve tamamen güreşe odaklıydım. Bu belgesel çekilirken belgeselin çekildiğinin bile çoğu zaman farkında değildim. Daha sonra ilk defa işte Adana Film Festivali'ne davet edildiğimiz zaman o bütün ünlülerin içerisinde olduğum da bunun gerçekten büyük bir iş olduğunu o zaman fark etmiştim. Ailemle birlikte gitmiştik. Çok gurur vericiydi, çok heyecanlıydı. Yani o her zaman televizyonda imrenerek baktığım sanatçılarla aynı yerde, aynı platformda ve ödül alıyorum. Hikayem gerçekten beğeniliyor. Çok gurur vericiydi.
Az önce kendine söyledin aslında. Türkiye'nin ilk Yıldızlar Kadın Avrupa Şampiyonusun. 2001 yılında 17 madalyayla Türk kadın güreşinde Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında en fazla madalya kazanan güreşçi oldun. Yaptığın spor ve Türkiye adına ilkleri imza attın. Bunlar sende nasıl bir duygu ve sorumluluk yarattı?
Şu şekilde ilk başladığım günden beri hep şunu hedefledim kendime. Güreş denince akla gelen ilk isimlerden olmak istiyordum. Ben biraz kalabalık bir ailede büyüdüm. O yüzden bunun da büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Her zaman annemin babamın dikkatini çekmiştim. İstiyordum. Onların gurur duyduğu çocuk olmak istiyordum. Ve böylelikle güreşe başladığımda da hep böyle akla gelen ilk isim olmak, en başarılı isim olmak hedefimdeydi. Bu hedefle en başından beri madalyaları toplamaya başladım. Yıldızlar kategorisinde gençler ve U23 en sonunda büyükler kategorisinde. Bu madalyalar benim için hedeflemiş olduğum aslında şeye ulaşmış oldum. Çünkü ilk isim olmak, bu kadar başarıyı kazanmak kolay değildi. O yüzden bu beni çok mutlu hissettiriyor ve bu sayede aslında ilk başlarda böyle düşünmüş olsam da sonrasında hep böyle ne kadar madalya alırsam o kadar daha fazla insana, o kadar fazla çocukla buluşabilirim diye düşünüyordum. Çünkü benim hedeflerimden birisi de kadın ve kız çocuklarına dokunabilmek. Çünkü benim hayatım bambaşka, spor sayesinde bambaşka bir yere geldi ve ben de birçok hayatın değişebileceğini, birçok kadın ve çocuğun hayatına dokunmak istiyorum. Aslında ilk başlarda hedefim tabii ki bu madalyaları hep böyle hedefliyordum ama şu anda hedefim bambaşka. Her madalya bir kapının anahtarı gibi görüyorum. O kapının ardında da bekleyen, dokunabileceğim insanlar olduğunu düşünüyorum. Ve şu anda benim için öyle diyebilirim.
Ne kadar güzel betimledin. Pandemi nedeniyle gecikmeli olarak geçen yıl düzenlenen Tokyo 2020 olimpiyatlarında mindere çıktın. İlk turda Amerikalı rakibine karşı sayı alamadın. Karşılaşmanın sonucu 11-0'dı. Sporcu yeni kendisi tanır. Neden sayı alamadın sence?
Şu şekilde olimpiyatlara çok iyi bir şekilde hazırlandım. Olimpiyat kalifikasyonu da çok zorlu geçmişti benim için. Ama olimpiyatlara son bir ay kala talihsiz bir şekilde sakatlandım. Oraya gitmek bile artık benim için bir mucize haline gelmişti. Sürekli tedavi oluyordum. Çok zorlu bir şekilde kazanmıştım bu hakkı çünkü çok fazla elemeden geçiyordum. Bu fırsatı elimden kaçırmak istemedim. Orada olmayı çok istiyordum. Sürekli tedaviler gördüm. Aslında bir aylık süreç içerisinde hem psikolojik olarak hem fizyolojik olarak yıpranmıştım. Ama içinde hep böyle kazanacağıma olan inancımı kaybetmedim. Hep orada yarışmak istedim. Oraya gittiğimiz zaman bile hala tedavilerle devam ediyordum. İlk devre 1-0'dı aslında. Çok iyi de bir rakibimdi. Kontrollüydüm ama devrenin sonunda ben yine aynı ayak bileğimden sakatlık yaşadım. Hatta yerdeydik ve ayağa kalkamıyordum. Oradan antrenörüme baktım. Hani bileğimden tekrar ses geldi, devam edemeyeceğim gibi oldum ama yine bırakmak istemedim. Yani orada kendi gerçek en iyi performansımla çıkmamıştım ve en iyi performansımla da orada mücadele edemedim. Olimpiyatlar çok bambaşka bir yer ve karşındaki insan da sonuçta seçilerek oraya gelmiş ve hiçbir fırsatı kaçırmayacak. O yüzden bence ben bu sakatlığın kurbanı olduğunu düşünüyorum. Yoksa skorun böyle olacağını düşünmüyordum.
Peki. Olimpiyat oyunlarını 16. sırada tamamladın. Bir sonraki olimpiyatlar için yapmam dediğin hatalar, mutlaka tamamlamam gerekiyor dediğin eksiklikler var mı?
Tabii ki var. Aslında şöyle, ben daha önce olimpiyat oyunlarına katılmamıştım. İlk başta insan hep şunu hedefliyor. Ben olimpiyatlara gitmek istiyorum, olimpiyatlara gideyim. Çünkü onun öncesinde çok fazla elemeden geçiyorsun. İlk başta ben sanırım olimpiyata gitmeyi çok istedim. Olimpiyatta madalya almak, olimpiyatta işte şampiyon olmaktan önce olimpiyata gitmek hedeflemiştim. Şimdi artık olimpiyatlarda madalya almak istiyorum. Çünkü ben bunu gerçekleştirdim. Olimpiyata gidebildim, yine gidebilirim. Şimdiki aklımı düşündüğüm zaman her zaman hedefim daha yüksek olmalıydı. Hep en başından beri olimpiyatta madalya alacağım diye hazırlanmalıydım. Şimdi artık öyle hazırlanıyorum. Olimpiyatta beni motive eden şey de olimpiyat tarihimizde kadınlarda altın madalya yok. Neden bir tarih daha yazmayalım? Neden bir kapının anahtarı altın olmasın?
Hadi bakalım. Gelelim son yarışmana. 2 hafta önceydi bundan. Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 50 kiloda altın madalyanın sahibi oldun. Rakibin daha önceki şampiyonlardan Bulgar güreşçi Miglana Selişka'ydı. Eski şampiyonu bir tuşla yenerek Avrupa'nın yeni şampiyonu oldu.
Miglana Selişka zor durumda. Evinde bir an üstte. Tuşla kazanıyor! Bir Avrupa şampiyonumuz daha var. Kadınlarda müthiş bir sonuç elde ediyor Evin Demirhan. Altın madalyanın sahibi Evin Demirhan.
Nasıl bir maçtı senin için?
Benim için aslında çok zorlu bir maç olacaktı. Çünkü daha önceden çok kez yenildiğim bir sporcuydu ve son 4 yılın finalisti ve Avrupa şampiyonuydu. Çok konsantre bir şekilde çıkmıştım maça ve maçın son 6 dakikasına kadar çok ciddi bir mücadele olacağının farkındaydım. Ama maç esnasında tam da benim istediğim gibi maç ilerledi ve çok güzel bir fırsat yakaladım. Çok da iyi yapabildiğim bir oyun fırsatı yakaladım ve o yüzden bunun elimden almasına izin vermek istemedim. Bu fırsat bana dönmüştü. Çünkü güreşte bazen böyle oluyor. Bazen güreş karşı tarafa dönebiliyor. Onun kendi güreşine uydurabiliyor bizi. Tamamen benim güreş oyunumun hakim olduğu bir maçtı. Ve bu fırsatı değerlendirerek tuşla yenmiş olmak benim için daha gurur verici oldu. Çünkü daha önce galip gelemediğim rakibimi Avrupa Şampiyonası gibi büyük bir arenada tuşla yenmiş oldum.
Tuşun ne olduğunu aslında buradan açıklayalım, belki bilmeyenler vardır. Minder'de rakibini yere sermeye tuş deniyor. İstersen sen açıkla profesyonel olarak.
Şu şekilde normalde müsabakalarımız 6 dakika sürüyor ama bazı durumlarda maç çok kısa bir sürede bile bitiyor. Bu durumda tuş olarak belirtiliyor. Rakibinizin sırtını yere getirdiğiniz zaman hakem saymaya başlıyor ve o süre içerisinde rakibin sırtını yerde tutmayı başarabilirsek de tuş geliyor. Yani 9-0 yeniliyor da olabilirsiniz. Maçın ilk saniyesi de olabilir. Tuşun geldiği zaman geçerliliği hiçbir şekilde fark etmiyor. Yani geride olmanın, sürenin başta ya da sonda olmanın tuş çok büyük bir üstünlük.
Evet, sen de buradan açıklamış oldun. Teşekkür ederiz. Evin, seni kendine birçok sporcu rol model aldı. Peki senin bir rol modelin var mı?
benim rol modelim aslında bütün başarılı sporcuların hikayelerini dinliyorum, izliyorum. Her seferinde hepsinden çok etkileniyorum ve benim için her seferinde ayrı bir model oluyor aslında. Bu sefer de onun düşünceleriyle kendimi motive ediyorum. Ama eğer sorarsanız son beni motive eden şey bir sporcu değildi. Son maçıma gitmeden önce kendime rol model olarak biliyorsunuz kanser savaşçısı Neslihan Tay vardı. Hayat mücadelesi çok güçlüydü, çok cesurcaydı. Ben son maçlara gitmeden önce de onun bir söyleyişini dinlemiştim. Çok etkilenmiştim.
Bana bakın, iyi bakın. Şükürler olsun ki bacağım vardan çok daha fazla şey ifade ediyorum. Mücadeleme kulak verin. Dünyam başıma yıkıldığındaki umudumu düşünün ve harekete geçin. Osyo'nun söylediği gibi, karanlık olmadan yıldızları göremez insan. 19. yaşının tamamında yıldızları izleyen bir kız söylüyor bunu. Kendi yıldızlarınızı keşfetmek için karanlığı beklemeyin. Hayatınızı sevin. Kendinizi sevin, bedeninizi sevin.
Aslında hayatın her yerinde insanlar bir şekilde mücadele ediyorlar. Kazansak da kaybetsek de bu mücadeleyi bırakmayalım diyordu. Çok etkilenmiştim ve onun o cesareti beni daha da cesaretlendi. Şu anda hayatta olmasa da demek ki insan hala başkalarına cesaret verebiliyor, ışık olabiliyor, umut olabiliyor. İnşallah bizler de öyle olabiliriz. Şu anda onun cesaretini, onun bu güçlü duruşunu örnek alıyorum.
Onun da hayatı senin gibi film olacak yakında zannediyorum.
Evet.
Evin, benim herkese sorduğum bir soru var. Yani tüm konuklarıma bu soruyu soruyorum. Son sorumdur bu benim. Buradan seni dinleyen kız çocuklarına söylemek istediğin ne olur?
Buradan kız çocuklarına gerçekten yaşadığım hayatı da göz önünde bulundurarak birçok zorlukla karşılaşacaklar. Hayatın her yerinde bu zorluklar var. Bu mücadele ruhunu, bu inancı hiçbir zaman bırakmasınlar. Ne olursa olsun istedikleri, hayal ettikleri şey için emek harcasınlar. Hayatta hiçbir şey kolay olmayacak. Bunun farkında ve bilincinde ve her şey emek harcayarak, ter dökerek güzelleşiyor. O yüzden bu emeği, bu teri, bu acıyı çekmeye hazırlıklı olun. Her şey buna değer çünkü. Bu tür zorlukları, bu tür acıları göze alın.
Bizim de programımızın sloganı çünkü onlar dinlenmeye değer.
Evet.
Çok teşekkür ederim Evin yayınımıza katıldığın için. Ağzına sağlık.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Orkid'in sunduğu Başarılı Kadın Sporcular'da bir programın daha sonuna geldik. Siirt'e gittik. Evin Demirhan'ın hikayesini dinledik. Bir sonraki programda yine başarısıyla ilham veren başka bir kadın sporcunun hikayesini aktarmak için burada olacağız. Ne diyorduk? Çünkü onlar dinlenmeye değer.
Orkid, Başarılı Kadın Sporcular Podcast'ini sundu.